Thought I'd read a verse from Bhagavad Gita.
Ben Bhagavad Gita'dan bir kıta okumayı düşündüm.
We just observed Janmashtami a few days ago.
Birkaç gün önce Janmashtami kutladık.
Which is the appearance day of Lord Krishna.
Bu da Krishna'nın beliriş günüdür, Rab Krishna'nın.
Next day we observed Vyasa Puja, the appearance day of Srila Prabhupada.
Ve ertesi günde Srila Prabhupada'nın Vyasa Puja'sını, yani onun beliriş gününü kutladık.
And because there are such auspicious days in the lives of the devotees, these thoughts are still lingering in my mind from these two days.
Yani bunlar adananların hayatındaki en önemli günler ve benim aklıma bu iki gün takıldı.
So I thought I'd read a verse from the fourth chapter of Bhagavad Gita, text number 9.
Ben de Bhagavad Gita'nın 4. bölümünden 9. kıtayı okumak istedim.
It is a verse that Srila Prabhupada also would quote very often.
Ve bu kıta hakkında Srila Prabhupada da çok fazla alıntı yapıyor.
It's about the nature of Krishna's appearance and his activities in this world.
Ve bu da Krishna'nın bu dünyadaki hareketleri ve duasını anlatıyor.
And how they are transcendental.
Ve bu faaliyetlerin nasıl aşkın, transcendental olduğundan bahsediyor.
And meaning that they are have nothing to do with the material world.
Bunun da anlamı maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey olmaması.
And because his activities and his appearance are described as divyam or transcendental, Krishna also explains that anyone who understands this truth about the nature of his birth and activities.
Yani bu onun aktiviteleri transcendental olduğundan, aşkın olduğundan Krishna da der ki onun faaliyetlerini anlayan kişi, bu aşkın faaliyetlerini anlayan kişi,
he does not have to take his birth again in this world, but he attains Krishna's eternal abode.
Bu dünyada doğum almasına gerek olmaz ve Krishna'nın mekanına geri döner.
Sometimes people hear that when they hear that how the Supreme Lord comes to this world, they think it's not possible.
Bazen insanlar Yüce Tanrı'nın bu dünyaya nasıl geldiğini gördüklerinde ya da duyduklarında bunun mümkün olmadığını düşünürler.
They begin to question and doubt how the Lord could come to this world.
Yani şöyle bir şüphe oluşur kafalarında. Nasıl Tanrı bu dünyaya gelir?
But that's because they do not understand the nature of the Lord.
Ama onlar Tanrı'nın duasını anlamadıklarından,
the Lord being supreme means that he is the cause of this material creation.
Tanrı yüce olarak bu maddi varoluşun yaratıcısıdır, sebebidir.
Because he is the original cause of this creation, that means that he existed before this creation.
Yani bu yaratılışın orijinal sebebi olduğundan dolayı da bu yaratılış olmadan önce var.
Which means that he must be transcendental to this creation.
Bu da demek oluyor ki bu yaratılışa aşkındır.
And therefore is not under the laws of this creation.
Yoksa bu sebeple de bu yaratılışın kurallarına tabi değildir.
Just as Prabhupada used to give the example that a warden when he enters the prison house.
Yani Prabhupada şöyle bir örnek veriyor. Bir hapishanedeki bir kişi hakkında.
The prisoners may look at the warden and they may say, oh look at the warden, he's in prison.
Yani bu hapishanede o dünyanın nasıl olduğuyla ilgili bir örnek verebilirler. İşte hapishanede diyebilirler.
But even though he may be there in the prison house, he is not restricted by the laws of the prison.
Ama oradaki gardiyan hapishanede olsa bile o hapishanenin içindeki kural ve kısıtlamalara tabi değildir.
And just as he is free to enter as he wishes, he's also free to leave as he wishes.
Ve bu gardiyan istediği zaman içeriye girip istediği zaman dışarıya çıkma özgürlüğüne sahiptir.
And the prisoners should not falsely think that the warden is a prisoner like they are.
Yani o yüzden de oradaki mahkumlar gardiyanın kendileri gibi bir mahkum olduğunu düşünmemelidirler.
In the same way, we understand that the Supreme Lord is the supreme cause of all causes.
Aynı şekilde de yüce Tanrı bütün sebeplerin yüce sebebidir.
Everything originates from him.
Her şey ondan gelir.
Everything rests upon him.
Her şey onun üzerindedir.
And he is beyond the influence of these laws which are ultimately created by him.
Ve kendisinin ortaya çıkardığı, kendisinin yarattığı kuralların da nihayetinde üzerindedir.
And therefore we understand him to be transcendental.
Bu yüzden de biz onun aşkın olduğunu anlarız.
So in this verse of the Bhagavad Gita, Krishna says, "Janma kama chame divyam even yoveti tatvata." That anyone who understands the transcendental nature of my appearance and my activities in this world.
Ve bu kıtada da Krishna şöyle diyor, benim belirişimi ve faaliyetlerimin aşkın doğasını bilen kişi,
upon leaving the body, does not take his birth again in this material world, but attains my eternal abode.
Vücudunu terk ettikten sonra bu maddi dünyada tekrar doğmaz ve benim ebediyet yurduma girer.
We'll read the commentary to this verse by Srila Prabhupada.
Burada Srila Prabhupada'nın açıklamasından okuyacağız.
The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the sixth verse.
Tanrı'nın ebedi yurdundan inişi 6. dörtlükte izah edilmişti.
One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body.
Tanrı'nın şahsının belirmesindeki hakikati anlayabilen kişi maddi bağlardan kurtulmuş demektir ve bundan dolayı maddi vücudunu terk eder terk etmez Tanrı'nın krallığına hemen geri döner.
Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy.
Canlı varlığın maddi bağlardan böylesine bir özgürlüğe kavuşması hiç de kolay değildir.
The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many many births.
Gayri şahsiyetçiler ve yogiler birçok zorluklardan ve birçok doğumlardan sonra bu özgürlüğe kavuşurlar.
Even then the liberation they achieve merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord is only partial, and there is the risk of returning to this material world.
Onların Tanrı'nın gayri şahsi Brahma Jyoti'sine dalarak elde ettikleri özgürlük tam değildir ve bu maddi dünyaya geri dönme riskini taşır.
But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world.
Fakat Tanrı'nın vücudunu ve faaliyetlerini anlayan adammış kişi, vücudunu terk ettiği zaman Tanrı'nın yurduna geri döner ve bu maddi dünyaya bir daha geri dönmez.
In the Brahma Samhita it is stated that the Lord has many forms and many forms and incarnations, Advaitam, Achyutam, Anadam, Anantarupam.
Brahma Samhita'da belirtildiğine göre Tanrı'nın birçok sureti ve enkarnasyonu vardır. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam.
Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same supreme personality of Godhead.
Tanrı'nın birçok aşkın sureti olmasına rağmen bunların hepsi de bir ve aynı Tanrı'nın yüce şahsıdır.
One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers.
Bu hakikat dünyevi alimler ve deneyimci filozoflar tarafından anlaşılmamasına rağmen kişi bu hakikati inanarak anlamalıdır.
As stated in the Vedas, Eko Devo Nitya Lila Nurukto Bhaktya Vyapi Hridyantaryatma.
Vedalarda belirtildiğine göre Eko Devo Nitya Lila Nurukto Bhakta Vyapi Hridyantaryatma.
The one personality of Godhead is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees.
Tek Tanrı'nın yüce şahsı saf ve sade müritleriyle ilişkili olarak çeşitli aşkın suretler içerisinde ebediyen meşguldür.
This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita.
Ve bu
personally by the Lord.
Bu Vedic öğreti Gita'nın bu dörtlüğünde Tanrı tarafından şahsen onaylanmaktadır.
He who accepts this truth and the strength of the authority of the Vedas and of the supreme personality of Godhead and who does not waste time in philosophical speculations attains the highest perfectional stage of liberation.
Tanrı'nın yüce şahsının ve Vedaların otoritesinin gücüne dayanarak bu hakikati kabul eden ve felsefi tahminlerle vaktini boşa harcamayan kişi özgürlüğün en üst mükemmellik seviyesine ulaşır.
Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation.
Kişi sadece bu iman hakikatini kabul ederse şüphesiz özgürlüğe ulaşır.
The Vedic version tattvamasi is actually applied in this case.
Vedik öğreti tattvam asi burada uygulanmaktadır.
Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme or who says unto the Lord, you are the same supreme Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed.
Rab Krishna yüce Tanrı olarak anlayan veya Tanrı'ya sen Tanrı'nın şahsı yüce Brahmansın diyen kişi kesinlikle bir an önce özgürlüğüne kavuşur ve bu kişinin sonunda Tanrı ile aşkın beraberliğe ulaşması garantidir.
In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion: Tam eva vidvati mrityumeti nanya panta vijite yanaya.
Bir başka da işte Tanrı'nın böylesine inançlı bir adananın mükemmelliğe ulaşır ve bu konu aşağıdaki Vedik iddia ile şöyle onaylanır. Tam eva vivadvi mirtyumeti nanya panta vidyate yanaya.
One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there's no other way to achieve this perfection.
Kişi sadece Tanrı'yı, Tanrı'nın yüce şahsını bilerek doğum ve ölümden özgürlüğün mükemmellik seviyesine ulaşır ve bu mükemmelliğe ulaşmanın başka bir yolu yoktur.
Svetashvatara Upanishad, verse 3, chapter 3, verse 8.
Svetashvatara Upanishad 3, 8.
That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance and consequently he will not attain salvation, simply so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship.
Bundan başka bir alternatifi olmamasının anlamı, Rab Krishna'yı Tanrı'nın yüce şahsı olarak anlamayan kişinin cehalet halinde olmasıdır ve sonuç olarak dünyevi alimliğine göre Bhagavad Gita'yı yorumlayarak veya bal kavanozunun dışını yalayarak hiç kimse selamete ulaşamaz.
Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation.
Bu gibi deneyici filozoflar maddi dünyada önemli roller oynayabilirler fakat özgürlüğe ulaşmaya müsait değillerdir.
Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotees of the Lord.
Bu gibi pohpohlanmış dünyevi alimler Tanrı'nın müridinin sebepsiz insafını beklemelidirler.
One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge and in this way attain perfection.
Bundan dolayı kişi inanç ve bilgiyle Krishna bilincini edinmeli ve bu yolla mükemmelliğe ulaşmalıdır.
Om Agyana Timirandasya Gyananjana Sulakaya Chakshu Unminitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam karoti vachalam pangum mangayate garim yakti patamaham mandaye shigurmandi vatanana. Nama om vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shimate bhakti vidanta swamin iti namane. Namaste sarasvati devi horvani pacharane nirvishesha shanyavari paschachade satarane. Jai shi krishna chaitanya prabhu nityananda shri dvaita gadadhar shivasri gaura bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As we said, but with many times quote this verse.
Yani söylediğimiz gibi Srila Prabhupada bu kıta hakkında birçok kere konuştu.
Emphasizing how important it is to understand Krishna.
Krishna'yı anlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak.
Krishna himself says that he's not so easy to understand.
Krishna'nın kendisi anlaşılmasının çok zor olduğunu söylüyor.
He says because he is transcendental, and those in this world who are covered by his illusory material energy, they cannot fully understand him.
Çünkü kendisi aşkın, transcendental olduğundan ve biz buradaki canlı varlıklar yanıltıcı enerjiyle kaplandığından anlamak kolay değil bu açıdan.
When we speak of the Supreme Personality of Godhead, we are speaking about a person, as this verse is quoted from Brahma Samhita.
Yani biz Tanrı'nın şahsı hakkında, Tanrı'dan bahsederken buradaki kıtada alıntılanan Brahma Samhita'da olduğu gibi bir kişiden bahsediyoruz.
Advaita Achyutam Anantam Anadim Anantarupam Adya Purusham Purana Purushachas Vedeshu Durlabham Adurlabham Atmabhakta Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Krishna is described as Advaita, that he is non-dual.
Yani Krishna Advaita olarak açıklanıyor ki bu ikilemlere maruz değil.
Achyuta, his body is not subject to decay.
Ve Achyuta demek onun bedeni çürümez.
Anadi, he's the original, our original primeval cause of all causes.
Ve Adi'dir ve bütün sebeplerin en asıl sebebidir,
orijinal. Rupa means his form is endless.
Ve Ananta Rupa da demek onun suretinin sınırsız, sonsuz olması demek.
He has no beginning, he has no end.
Başlangıcı yoktur, sonu yoktur.
But he always manifests an eternal form as an ever fresh youth.
Ama her zaman çok genç ve bir şekilde bir surette meydana çıkar.
And that simply by studying the Vedas alone, one will not be able to understand it.
Ve bu yüzden de sadece Vedaları üzerinde çalışarak bir kimse bunu anlayamaz.
So Krishna is eternally manifest and has no beginning.
Krishna ebedi olarak tezahür etmiştir, etmektedir ve başlangıcı yoktur.
We often time speak about this concept of that it is very hard to understand within our limited understanding something that has no beginning.
Yani biz bunun hakkında sık sık konuşuyoruz. Kendi sınırlı anlayışımızla sınırsız olan bir şeyi anlamayı ne kadar zor olduğundan bahsediyor.
With our limited mind and intelligence, we may try to conceive of something or someone that has no beginning, and we always go back and go back, go back. And it seems that everything within our experiences has no beginning.
Yani biz kendi sınırlı zihnimiz ve zekamızla başlangıcı olmayan bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. Geriye gidiyoruz, geriye gidiyoruz, geriye gidiyoruz ama böyle bir deneyime sahip değiliz başlangıca doğru giderken.
Therefore to try to conceive it with our limited mind and intelligence is not very easy.
Bu yüzden de onu sınırlı zekamız ve zihnimizle anlamaya çalışmak çok kolay değildir.
Not only does Krishna have no beginning, but as he says in Bhagavad Gita, natve vaham jatum nasam natvameni jivnadipa, he says also to Arjuna, you have no beginning.
Yani Krishna sadece kendisinin başlangıcı olmadığından bahsetmiyor Bhagavad Gita'da. Arjuna'ya diyor ki senin de başlangıcın yok.
And he says that all the kings who were present on the battlefield at that time, they also had no beginning.
Ve diyor ki bu savaş alanındaki herkes, onların da bir başlangıcı yok.
He says nor will any of us in the future ever cease to be.
Ve gelecekte de hiçbir zaman olmayacağımız zaman olmayacak.
This has to be accepted because with our limited intelligence as we said it's very hard to conceive.
Bu kabul edilmesi gereken bir şey. Çünkü dediğim gibi sınırlı zekamızla bunu algılamak mümkün değil.
And not only does Krishna have no beginning and all living beings have no beginning or end.
Sadece Krishna değil, bütün canlı varlıkların ne başlangıcı ne de sonu var.
But Krishna also explains that this whole cosmic manifestation, even though it has been created at some point in time.
Yani Krishna diyor ki bütün yine de bütün bu kozmik yaratılıştaki canlı varlıklar bir zamanda ortaya çıktılar.
This whole cosmic manifestation, which is a transformation of his energy, which also has no beginning.
Yani burada kozmik bir yaratılıştaki bütün bu her şey, tezahür eden her şey, aynı zamanda onun da bir başlangıcı yok.
just as the sun and the sunshine exist simultaneously.
Yani tıpkı bir güneş ve güneş ışığının eş zamanlı olarak var olması gibi.
In the same way, Krishna and his energies exist simultaneously.
Ve şöyle açıklanıyor, Krishna ve Krishna'nın enerjileri eş zamanlı olarak vardırlar.
So if Krishna has no beginning,
Krishna'nın başlangıcı yoktur.
His energies also have no beginning.
Enerjilerinin de başlangıcı yoktur.
This is also very difficult to conceive.
Bunu da algılamak çok zordur.
But of course we understand that although this cosmic manifestation has been created by him.
Yani biz şöyle anlayabiliriz. Bu kozmik yaratılış onun tarafından yaratılmış olmasına rağmen
whenever he creates this entire cosmic manifestation by transforming his energies.
Ne zaman bu kozmik yaratılışı enerjilerini dönüştürerek ortaya çıkarırsa
the first thing he creates is time.
İlk yarattığı şey zamandır.
Because without time, how can there be beginning?
Çünkü zaman olmadan nasıl bir başlangıçtan bahsedebiliriz ki?
So therefore, the first thing he creates is time, so that this cosmic manifestation can manifest itself.
İlk yarattığı şey zamandır ve böylelikle o kozmik yaratılış kendisini tezahür ettirebilsin.
But this process of manifestation of this cosmic manifestation.
Ama bu kozmik manifest, kozmik tez, kozmik var yaratılışın ortaya çıkması tezahürü.
And its duration for a fixed period of time.
Ve bunun süresi, bir belirli bir zaman dilimi içerisindeki süresi.
And its annihilation in due course of time.
Ve onun bir zaman içerisindeki yok oluşu.
Has been going on eternally.
Bütün bunların hepsi ebediyen devam ediyor.
Which means that never was there a time when there wasn't a creation and an annihilation.
Yani bu da demek oluyor ki yaratılışın ve yok edilişin olmadığı bir zaman yoktu.
Because never was there a time then when Krishna and his energies did not exist.
Çünkü Krishna'nın ve enerjilerinin var olmadığı bir zaman da yok.
So this is difficult to understand.
Bunu anlamak zordur.
Simply by our limited mind and intellect if we try to understand these things because we're still under the influence of time.
Yani biz kendi sınırlı zekamız ve anlayışımızla bunu anlayamayız çünkü biz hala zamanın kısıtlaması altındayız.
It cannot be fully comprehended.
Çünkü tamamıyla bu ortaya çıkmaz.
Time ultimately is eternal.
Çünkü zaman nihayetinde ebedidir.
Just as Krishna is eternal.
Tıpkı Krishna'nın ebedi olması gibi.
Therefore Krishna tells Arjuna when he speaks about his transcendental abode.
Bu yüzden de Krishna Arjuna'ya şöyle söylüyor. Kendi aşkın mekanından bahsederken
he says that that supreme abode is unmanifest and it is infallible.
Yani o spiritüel o yüce mekan tezahür etmemiş ve yıkılmaz olandır.
And it is the supreme destination.
O yüce varış yeridir.
When one goes there, he never comes back to this temporary world.
Ve der ki oraya giden kişi asla bu geçici maddi dünyaya geri dönmez.
Tadhama paramamma, he says, that is my supreme abode.
Bu benim yüce mekanımdır der.
So Krishna himself describes that that supreme abode is unmanifest.
Ve Krishna o yüce mekanın tezahür etmediğinden bahseder.
Does that mean it does not exist?
Bu onun var olmadığı anlamına mı gelir?
It simply means never was there a time when it manifested.
Bu da demek oluyor ki onun tezahür ettiği bir zaman yoktu demek.
Because it always existed.
Çünkü her zaman vardı.
So Krishna is explaining this to Arjuna.
Krishna bunu Arjuna'ya açıklıyor.
When he is speaking about his transcendental abode.
Onun kendi aşkın mekanından bahsederken.
So if that transcendental abode is unmanifest and infallible and is a supreme destination.
Bu aşkın mekan tezahür etmemiş olan hiç yıkılmayan ve yüce nihai varış yeri.
We should try to understand then what happens there.
Burada ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız.
What's going on?
Orada ne oluyor?
What kind of place is it and what do the living beings and the Lord do in that place?
Nasıl bir yer ve canlı varlıklar ve Tanrı'nın kendisi orada ne yapıyorlar?
Is it simply a place like this world?
Yani sadece bu dünya gibi bir yer mi?
But in this world, Krishna says, "Ah, Brahma Puvana Loka Punavatino Mamujana." From the highest planet in this universe to the lowest planet in this universe, all the places of repeated birth and death.
Ama bu dünyaya baktığımız zaman buradaki maddi yaratılıştaki en büyük, en yüksek gezegen sisteminden en düşük gezegen sistemine göre hep tekrarlanan doğum ve ölüm var.
But one who attains to my abode, he never has to take his birth again.
Ama benim mekanıma erişen kişi tekrar doğum almak zorunda değildir.
So it is obviously not the same. This material cosmic manifestation is not the same as that supreme abode.
Yani kesinlikle o zaman burasıyla aynı yer değil bu yüce mekan.
And sometimes when people hear that in the supreme abode all living beings are eternally existing.
Bazen insanlar bu yüce mekanda bütün canlı varlıkların ebediyen var olduğundan bahsediyorlar.
And if they do not understand the nature of the Lord and his eternal parts and parcels.
İnsanlar bu mekanın ve Tanrı'nın duasını anlamazlarsa, canlı varlıkların onun bir parçası ve bölümünü olduğunu anlamazlarsa.
And they hear that in this spiritual world everyone lives as an individual eternally.
Ve onlar duyduklarında spiritüel dünyada herkes kişi olarak kişisel bireyselliğiyle varlar.
When they hear this they think, you mean I have to live like this forever?
Yani bu şekilde sonsuza kadar yaşamam mı gerekiyor diye düşünebilirler.
And they think, oh no, I don't.
Hayır, öyle istemiyorum.
You mean I have to be eternal means that my life as I know it now is just going to go on forever in this and I have to live like this.
Yani bu sahip olduğum yaşam, ben böyle sonsuza kadar mı yaşayacağım? Bunun gibi mi yaşamam gerekiyor?
And they become frustrated to think that, oh no, I don't want to be eternal.
Bunu duyunca gerçekten yani bundan korkuyorlar ve böyle olmak istemiyorum diyorlar.
Although to want to live forever is natural.
Ki ebediyen yaşamak doğal bir şey olmasına rağmen.
It's the symptom of life.
Bu yaşamın belirtisidir.
Nope, nobody wants to die.
Kimse ölmek istemez.
Of course, sometimes people want to die because they think death at least will put an end to my suffering.
Bazen insanlar kendileri ölmek istiyorlar ki diyorlar ki en azından ölüm benim bütün acılarıma son verecek.
Therefore they think they invite death as an end to their suffering without knowing that, wait a minute, you're eternal.
Ve bu şekilde ölümü bütün acılarının sonu olarak davet ederler ama bilmezler ki bir dakika sen ebedisin.
You may actually think it's the end to your suffering, but you don't know what's going to happen after that.
Ama ölümü acıların sonu olarak görüyorsun ama burada olacağını bilmiyorsun.
Therefore Krishna very clearly explains in the very ABCs of Bhagavad Gita this point to Arjuna.
Yani bu yüzden Krishna Bhagavad Gita'nın ilk başında alfabenin ABC'si gibi bu noktayı Arjuna'ya anlatıyor.
Dehino sminyata dehe komaram jovaram jora, that is the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death.
Tıpkı bedenin çocukluktan yaşlılığa geçmesi gibi ölüm anında da ruh da bir bedenden bir başka bedene seyahat eder.
Dearest tatra namuyati, the one who's dearer, one who's self-realized, he's not bewildered by that change.
Ve dira olan, ayık olan kişi böyle bir değişimden etkilenmez.
Therefore Krishna again, and when he's explaining this transcendental knowledge, he's helping Arjuna to understand the nature of the eternality of the soul.
Ve Krishna yine burada Arjuna'ya anlamasına yardımcı oluyor. Bütün canlı varlıkların ebedi ruh canı olduklarını anlamaları için.
And the soul's business in this world is to try to understand what is its eternal connection with the Supreme.
Ve ruhun buradaki anlamaya çalıştığı şey ebedi olan yüce varlıkla ilişkisinin ne olduğu.
And of course that eternal connection is explained as Jivera Srupoya Krishnara Nityadas. It's a constitutional position of every living being is that he is an eternal servant of Krishna.
Ve bu ebedi ilişki de bütün canlı varlıkların hepsinin Krishna'nın ebedi hizmetkarları olduklarıdır. Yapısal durum bu.
But again, when he hears that his constitutional nature is to be a servant of Krishna.
Ve tekrar burada kişi bir yapısal durumunun Krishna'ya hizmet etmek olduğunu duyduğunda,
he equates that experience of being a servant to the experience of being a servant in this world.
Ve yine aynı şekilde benzetmeye başlıyor. Buradaki hizmetkarlığı, bu dünyadaki hizmetkarlığı bütün spiritüel dünyadaki hizmetkarlıkla benzettirmeye başlıyor.
Because we think the position of being a servant in this world is a very demeaning position.
Yani biz çünkü buradaki bu dünyadaki hizmetkar olma pozisyonunun çok alçak bir pozisyon olduğunu düşünüyoruz.
It means I have to be subordinate to the desires of somebody else.
Yani bu da demek oluyor ki başkalarının arzularına karşı boyun eğmem.
If I become subordinate to desires of somebody else, I lose my independence, I lose my freedom.
Başkalarının arzularına boyun eğersem o zaman ben de kendi kendi özgürlüğümü kaybediyorum.
I become controlled by others, exploited by others.
Ve ben başkaları tarafından o zaman kontrol edileceğim ve onlar tarafından kullanılacağım.
I lose my identity.
Ve kimliğimi kaybedeceğim.
Why? To become a servant means to become enslaved.
Yani hizmetkar olmak demek köle olmak demek gibi.
What to speak of when Krishna says, Lord Chaitanya says, Jivera Supoya Krishnada Nichadas, the living entity is an eternal servant of Krishna.
Chaitanya Mahaprabhu'nun söylediği şey de burada ortaya çıkınca, canlı varlık Krishna'nın ebedi hizmetkarıdır dediğinde,
it's one thing to have to accept I'm a servant, but when somebody tells me I have to be a servant forever, what?
Yani hizmetkar olduğunu kabul etmek bir nokta ama sonsuza kadar hizmetkar olduğunu duyunca bu böyle bir şey mi?
We immediately think that it's a position that I never want to accept.
Ve hemen böyle düşünmeye başlıyoruz. Bu benim asla kabul etmek istemediğim bir düşünce.
Even though in our ignorance we don't realize that we're already servants.
Yani biz cehaletimizde bunu anlamasak bile biz zaten hizmetkarız yani bunu anlamıyoruz cehalet halinde.
But under the nature of this temporary cosmic manifestation we become subservient to illusory masters.
Ve bu geçici olan dünyanın içinde geçici olan dünyanın içinde hep yanılgı içinde değişik hizmetlerle meşgul oluyoruz.
Because our constitutional nature is to be a servant.
Çünkü bizim yapısal durumumuz hizmetkar olmak.
It cannot be changed.
Bu değiştirilemez.
Just as the constitutional nature of fire is to be hot yani, and heat and light.
Yani bir ateşin yapısal durumunun sıcak olması ve onun ısı ve ışık vermesi gibi.
If it doesn't produce heat and light, it's not fire.
Eğer ısı ve ışık yaymıyorsa o zaman o ateş değildir.
The constitutional nature of water is liquidity.
Ve suyun yapısal durumu akışkan olmasıdır.
It's that very nature of the substance which can't be changed.
Bu maddenin değişmeyen doğasıdır.
In the same way, the constitutional nature of the living being is service.
Ve canlı varlığında yapısal durumu hizmettir, benzer şekilde.
So if we choose to take that position, I don't want to be an eternal servant.
Ve biz bu pozisyonu seçtiğimizde, hayır, ben ebedi olarak hizmetkar olmak istemiyorum diye.
So nobody's going to convince me to give up my independence eternally.
Kimse benim bağımsızlığımdan vazgeçmemi, ebedi olarak vazgeçmemi ikna edemez dediğimizde.
Then the only consequence that results from such a mentality is
ve böyle bir mentalitenin tek bir sonucu
that we will have to become subservient and subordinate to the illusory energy.
Bu yanıltıcı enerjiye tabi olmamızdır.
By serving illusory masters.
Bunu da yanıltıcı olan efendilere hizmet ederek.
And when one serves illusory masters, the result is he has to take his birth again in this world.
Ve bu yanılgı içindeki efendilere hizmet ederek bunda da ne demek oluyor? Tekrar bu dünyaya gelmek demek oluyor.
And his next life, he continues to serve the illusory masters.
Ve bir dahaki yaşamında tekrar bu yanıltıcı olan efendilere hizmet etmek var.
So the point is that our constitutional nature is to serve.
Yani buradaki nokta şu, bizim yapısal durumumuz hizmet etmek.
And the choice that every living being has is the freedom to choose.
Ve bütün canlı varlıkların burada seçtiği şey seçme özgürlüğü.
That is also constitutional.
Bu da yapısal bir durum.
Our constitutional nature is to be independent, but minutely.
Bizim yapısal durumumuz bağımsız olmak ama bunu bir anlık bağımsızlıktan bahsediyoruz.
Krishna's constitutional nature is to be independent unlimitedly.
Ama Krishna'nın yapısal durumu bu bağımsızlığın sınırsız bir şekilde olması.
Because he's supreme.
Çünkü o yüce olan.
And therefore he is always independent.
Çünkü o yüzden de o her zaman bağımsızdır.
The living entity's constitutional nature is also to be independent.
Ama canlı varlığın da yapısal durumu bağımsız olmaktır aynı zamanda.
Because he is qualitatively one with the supreme.
Çünkü nitelik olarak yüceyle birdir.
But he's quantitatively different than the supreme.
Ama nicelik olarak yüceden farklıdır.
Krishna is unlimitedly independent.
Krishna sınırsız bir şekilde bağımsızdır.
The living entity is minutely independent.
Ama canlı varlık bir anlık bağımsızlığa sahiptir.
And his minute independence is that he has a choice to serve.
Anlık bağımsızlık da demek hizmet etmeme seçimine sahip olmak demek.
He can either serve Krishna or serve Krishna's illusory energy.
Yani burada bir seçim yapıyor. Ya Krishna'ya hizmet ediyor ya da Krishna'nın yanıltıcı enerjisine hizmet ediyor.
There are no other options.
Başka bir seçenek yok.
Because as we said before, everything that exists within creation is Krishna's energy.
Bunu daha önce söylediğimiz gibi buradaki yaratılıştaki her şey Krishna'nın enerjisi.
The illusory energy is his temporary energy.
Ve yanıltıcı enerji onun geçici enerjisi.
And his energies that exist eternally is his spiritual energy.
Ve onun ebedi olarak var olan enerjileri onun spiritüel enerjisi.
Vishnu Shakti Para Prota Kshetra Gakya Tatapara Avijja Kama Samganya Tritiya Shakti Ishite. The Supreme Lord manifests three energies.
Yüce olan yüce Tanrı üç enerji şeklinde tezahür eder.
This is spiritual energy which is eternal and full of knowledge.
Spiritüel enerji ebedidir ve bilgi doludur.
It is the material energy which is temporary and full of ignorance.
Ve maddi enerji geçici ve cehalet doludur.
And there's the living entity who can come under the influence of either the material energy or the spiritual energy.
Ve canlı varlıkta ya bu maddi enerjinin ya da spiritüel enerjinin etkisi altına girer.
These are the energies of the Supreme Lord.
Bunlar yüce Tanrı'nın enerjileridir.
Of course there are unlimited manifestations of these energies.
Ve bu enerjilerin tabii ki limitsiz, sınırsız yayılımları vardır.
But they are understood to be primarily three.
Ama temel olarak üç şekilde anlaşılır.
Spiritual energy which is eternal.
Spiritüel olan enerji ebedidir.
And material energy which is temporary.
Maddi olan enerji geçicidir.
And the living entity who although he is eternal, he can go either way.
Yani canlı varlık ebedi olmasına rağmen iki tarafa da gidebilir. Ya bu tarafa ya bu tarafa.
He can either accept that he is an eternal servant of Krishna.
Yani o Krishna'nın ebedi hizmetkarı olduğunu kabul edebilir.
Or otherwise he's forced to accept subordination to Krishna's temporary material energy.
Ya da Krishna'nın geçici enerjisine tabi olmayı seçebilir.
And being forced to accept his subordination to the material energy simply means that he has to take repeated birth and death.
Ve bu şekilde bu enerjiyi kabul etmeye zorlanmak demek de onun tekrar doğum ölüm zincirinde olması demek.
Therefore in so many places Krishna himself gives the testimony that anyone who goes there he doesn't have to come back.
Ve bu yüzden Krishna birçok kere bunu söylüyor. Kim oraya giderse tekrar geri gelmek durumunda değildir.
De. Just as this verse we read today, janma kama chame devyam even vetito evam yoveti tatvata. That anyone who understands the transcendental nature of my appearance and my activities in this world doesn't have to take his birth again.
Yani tıpkı bugün okuduğumuz kıtadaki gibi, yani benim belirişimim, faaliyetlerimin aşkın doğasını bilen kişi tekrar bu maddi dünyaya gelmez.
But he attains my eternal abode.
Ve benim ebediyet yurduma girer.
So if we're so fearful of this concept of becoming a servant eternally, it simply means that we do not understand what it means to be a servant of Krishna.
Yani biz bu ebedi olarak hizmetkar olmaktan korkuyorsak, bunu bu da şu anlama geliyor. Biz Krishna'nın hizmetkarının ne olduğunu, hizmetkar olmanın ne olduğunu bilmiyoruz demek oluyor.
Because all our experiences of this world to be subservient to subordinate to somebody, it generally leads to exploitation.
Yani bu dünyadaki bizim deneyimimiz genel olarak başkası tarafına, başkasına hizmet etmek ve onun bir alt kısmında olup ona hizmet ederek sonucunda da bundan kullanılmak, sömürü haline gelmek.
But Krishna doesn't need anything from us.
Ama Krishna bizden bir şeye ihtiyacı yoktur.
He's self-sufficient.
O kendi kendine yeterlidir.
As we said, he's supremely independent.
Ve dediğimiz gibi yüce olarak bağımsızdır.
He's Parama Purusha, he's the supreme enjoyer.
O yüce keyifçidir.
He's the cause of all causes.
Tüm sebeplerin sebebidir.
Everything that exists is already belongs to him.
Yani var olan her şey zaten onundur.
What does Krishna need? Why was he need to exploit us?
Yani Krishna'nın neye ihtiyacı var ki neden bizi sömürsün?
In fact, Krishna says that if one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit and water, I am very much inclined to accept it.
Ve aslında Krishna der ki eğer birisi bana aşk ve adanmayla bir yaprak, meyve, çiçek, su sunarsa ben bunu kabul ederim.
But Krishna states that it's the love and devotion that attracts him.
Ama burada Krishna şunu belirtir. Oradaki aşk ve adanma onu cezbeden şey.
It's the love which binds him.
Yani onu bağlayan şey aşk.
It's not because we've offered him a leaf and said, okay Krishna, now because I've offered you this leaf, now you have to do something for me.
Yani yaptığımız şey ona evet bir yaprak sunmak. Evet şimdi Krishna sana bu yaprağı sunuyorum. Sen de bana bir şey yapmak durumundasın değil.
It's not the leaf that binds Krishna.
Krishna'yı bağlayan şey yaprak değil.
He doesn't need the leaf.
Onun yaprağa ihtiyacı yok.
It's already his.
O zaten onun.
It's not the flower that binds Krishna.
Krishna'yı bağlayan şey çiçek de değil.
It's already his.
O da onun.
He doesn't need the flower.
Onun çiçeğe ihtiyacı yok.
It's not the fruit, it's not the water.
Yani ya da meyve ya da su da değil.
It's already his.
Bütün hepsi onun.
So it's not the leaf, flower, fruit or water that binds him, it's the love that he's attracted to.
Yani meyve, su, yaprak, çiçek değil onu bağlayan şey. Onu bağlayan şey sevgi.
What is Krishna attracted to?
Krishna'nın cezbolduğu şey ne?
Krishna's attracted to love.
Krishna sevgiye cezbolur.
And for those who have love for Krishna,
ve Krishna'ya sevgisi olanlar,
they can understand that Krishna is not an exploiting master.
Ve onu anlarlar ki Krishna sömüren bir efendi değil.
He simply wants our love.
O sadece bizim sevgimizi istiyor.
And by taking our love, what does he give us in return?
Yani bizim sevgimizi alarak bize karşılığında ne veriyor?
He gives himself.
Kendisini veriyor.
This, of course, is the essence of bhakti, of the nature of loving devotional service.
Yani bu bhakti'nin özü, sevgi, adanma hizmetindeki sevginin sonucu.
Therefore, in the spiritual world, what is Krishna doing?
Bu yüzden spiritüel dünyada Krishna ne yapıyor?
Well, let's just try to understand this from our own limited frame of reference.
Yani biz bunu kendi limitli, sınırlı zihin çerçevemizde anlamaya çalışalım.
Krishna says, namam karmani limpanti nami karma palespiha. He says, "There's no work that affects me."
Krishna beni benim etkilendiğim hiçbir iş yok der.
Nor do I aspire for the fruits of work.
Ya da ben hiçbir iş faaliyetin sonucundan etkilenmem.
Anyone who knows the nature of these activities of mine will never become entangled in the network of fruitive activities.
Benim duamı anlayan kimse bu meyvesel faaliyetlerin sonucunda hiçbir şekilde etkilenmez ve bağlanmaz.
What is Krishna saying?
Krishna ne diyor?
Krishna saying, I don't have to work.
Ben çalışmak zorunda değilim.
I don't have to do anything.
Hiçbir şey yapmak zorunda da değilim.
He said, there's no work that affects me. There are no consequences that will happen to me if I don't work.
Yani çalışmazsam bana gelecek bir herhangi bir sonuç yok bunda.
So I don't aspire for the fruits of work. There are no consequences.
Yani bu meyvesel faaliyetlerin meyvelerinden de cezbolmuyorum. Onlardan bana bir sonuç gelmiyor.
And then he says, anyone who knows this truth about me will not become also not become entangled in the fruitive reactions of work.
Ve benim doğamı bilen kişiler de aynı şekilde bütün bu faaliyetlerin sonuçlarında ortaya çıkan meyvelerden etkilenmez, onlardan bağlanmaz.
So essentially, what is Krishna saying?
Yani özünde Krishna ne diyor?
He's saying there's nothing he has to do.
Onun yapması gereken hiçbir şey yok.
That's what he's saying.
Söylediği şey bu.
But we don't have that same luxury.
Ama biz aynı lükse sahip değiliz.
We're different in
that respect. Biz farklıyız bu bakış açısından.
Because he's the supreme and he's independent, there's nothing he has to do.
Çünkü o yüce olduğundan ve bağımsız olduğundan onun yapacağı bir şey yok.
Now for us, we know there are certain things we have to do.
Yani biz olarak yapmamız gereken bazı belirli şeyler olduğunu biliyoruz.
Just like many of us, we have to work.
Yani birçoğumuz çalışmak zorunda.
Why me say, why do I have to work?
Yani böyle demiyoruz, neden çalışmalıyım?
I don't want to work anymore.
Çalışmak istemiyorum artık.
Try doing that.
Hadi bunu yapmaya çalışın.
There will be consequences.
Bunun sonuçları olacak.
But Krishna doesn't have to work.
Ama Krishna çalışmak zorunda değil.
And there's no consequences.
Ve bunun sonucu yok.
We have first there's consequences.
Ama bizim için bunun sonucu var.
But for Krishna there's no consequences.
Ama Krishna için böyle bir şey söz konusu değil.
Because he's the supreme enjoyer.
Çünkü o yüce keyifçi.
He's eternal.
Ebedi.
He's the cause of all causes.
Bütün sebeplerin sebebi.
The supreme proprietor.
Her şeyin yüce sahibi.
There's nothing he has to do.
Yapması gereken hiçbir şey yok.
Even when he creates, he doesn't have to do it himself.
Yani yaratması gerektiğinde bile onu kendisi yapmasına gerek yok.
He has his energies do it for him.
Onun enerjileri onun için onu yapıyorlar.
He doesn't have to do anything.
Hiçbir şey yapmak zorunda değil.
There's nothing he has to do.
Yapması gereken hiçbir şey yok.
Now wouldn't life be very boring if there was böyle, nothing you had to do?
Yani böyle yapacak hiçbir şeyin olmadığı bir hayat sıkıcı olmaz mıydı?
What would we do if there's nothing we had to do?
Yani yapacak hiçbir şeyiniz olsaydı ne yapardınız?
What would we do?
Ne yapacağız?
We would do what we wanted to do.
İstediğimiz şeyi yapardık.
It's very simple understanding. If there's nothing we had to do, we would do what we want to do.
Yani yapacak hiçbir şeyimiz yoksa ne yapmak istersek onu yapardık. Bu çok basit bir anlayış.
We can't do that.
Ama bunu yapamıyoruz.
Because there's so many things we have to do.
Çünkü yapmamız gereken çok şey var.
We have to work.
Çalışmamız gerekiyor.
But just by being in this body, there's so many things we have to do.
Yani sadece bu bedenin içinde olarak yapmamız gereken
I won't go through the list. You know as much as I do with the things you have to do with these bodies.
Yani ben burada liste yapmayacağım ama bedeninizle ilgili yapmanız gereken şeyleri hepiniz biliyorsunuz.
We have to do it.
Yapmamız gerekiyor.
If we don't do it, there'll be consequences.
Eğer yapmazsak bunların sonuçları olacak.
And there's so much time we have to give to doing the things we have to do.
Ve yapacağımız şeylere çok fazla zaman vermemiz gerekiyor.
Sometimes there's so much time spent on doing the things that we have to do, we sometimes take a little time to think about the things that we'd like to do.
Yani yapacak o kadar çok şeyimiz var ki onları yaparken bazen çok küçük bir zamana sahip oluyoruz yapmak istediğimiz şeyleri yapmak için.
We keep a little list.
Yani bir küçük bir liste yapıyoruz.
When I have time, I'd like to do this.
Zamanım olduğunda bunu yapmak istiyorum diyoruz.
Waiting for the time to come when we could do the things we like to do.
Yani bu zamanı bekliyoruz. Hep yapmak istediğimiz şeyleri yapmak için.
So the difference between Krishna and us is that Krishna has nothing he has to do.
Yani Krishna ile bizim aramızdaki fark, Krishna'nın yapacak hiçbir şeyi yok.
And because we're still subject to time,
ve biz hala zamana tabi olduğumuz için,
still undergoing the influence of time,
hala zamanın etkisi altında devam ettiğimiz için,
which is birth, growth, duration, production of byproducts, dwindling and vanishing.
Ki bunlar da doğmak, ondan sonra ürünler ortaya çıkarmak, ürünlerin ürünlerini ortaya çıkarmak, ondan sonra yavaş yavaş bozulmak ve yok olmak.
Which is the nature of this temporary physical world.
Ki bu da geçici ve fiziksel olan dünyanın doğası böyle.
We're always being limited by the influence of time.
Ve zamanın etkisiyle sürekli olarak sınırlıyız.
In fact, Krishna even tells Arjuna, close me. He says, I am time.
Aslında Krishna Arjuna'ya söylüyor, zaman benim diyor.
And in my form of time, I've come to destroy everything in this world.
Ve zaman suretinde gelerek bu maddi dünyadaki her şeyi yok ederim diyor.
That is another manifestation of Krishna. This, as we said before, Krishna creates time.
Yani biz bu Krishna'nın tezahürlerinden bir tanesidir. Daha önce söylediğimiz gibi Krishna zamanı yaratmıştır.
But time in this world has its destructive features.
Ama zamanın bu dünyada yok edici bir özelliği vardır.
That is the nature of time. It destroys everything in due course of time.
zamanın doğası budur. Zamanla her şeyi yok eder.
These bodies are born and they die by the influence of time.
Yani bu bedenler doğar ve zamanın etkisiyle yok olur.
Our possessions appear and disappear by the influence of time.
Varlıklarımız ortaya çıkar ve zamanla yok olurlar, gözden kaybolurlar.
Our family members appear and disappear by the influence of time.
Aile bireyleri görünürler, ortaya çıkarlar ve zamanın etkisiyle ortadan kaybolurlar.
Everything in this world appears and disappears by the influence of time.
Bu dünyadaki her şey zamanın etkisiyle ortaya çıkar ve sonra yok olur.
But in the spiritual world, time is conspicuous by its absence.
Ama spiritüel dünyada zamanın bir olduğu bir yer yoktur. Yoktur zaman.
It doesn't exist.
Orada zaman yok.
Because there are no destructive features of time.
Çünkü orada zamanın yok edici niteliği, özelliği yok.
Destructive features of time are only in this world.
Çünkü zamanın yok edici özelliği sadece bu dünyada var.
But in the spiritual world, there are no destructive features of time.
Ama spiritüel dünyada zamanın yok edici özelliği yok.
So as we said, what does Krishna do?
Yani burada söylediğimiz şey şu, Krishna ne yapıyor?
And we gave ourselves as an example, what would we do if we didn't have to be limited by all these influences of material time?
Yani kendimizden örnek verdik. Biz bu maddi zamanın etkisiyle ilgili hiçbir şeye tabi olmazsak biz ne yapardık?
We would do what we want to do.
Ne yapmak istersek onu yapardık.
So because Krishna has nothing he has to do.
Krishna'nın yapacak hiçbir şeyi olmadığından
he simply does what he wants to do.
O yapmak istediği şeyi yapar sadece.
He enjoys.
Keyif alır.
But how does he enjoy?
Ama nasıl keyif alır?
He doesn't enjoy but simply by being alone.
Yani sadece yalnız başına olarak keyif almaz.
He enjoys with those who love him.
Onu sevenlerle birlikte keyif alır.
How does he enjoy with those who love him?
Onu sevenlerle birlikte nasıl keyif alır?
Not by exploiting them.
Onları sömürerek değil.
But by giving himself to them.
Kendisini onlara vererek.
In whatever way they want to serve him, he reciprocates.
Ve biz ona hizmet etmeyi istedikçe, arzuladıkça o da cevap verir.
They serve Krishna and Krishna serves them.
Onlar Krishna'ya hizmet eder, Krishna da onlara hizmet eder.
Imagine God being the servant,
yani Tanrı'yı,
of his devotees,
Tanrı'yı adananlarının bir hizmetkarı olarak hayal edin.
We always think of God as the supreme master.
Biz her zaman Tanrı'yı böyle yüce efendi olarak
the all powerful controller,
bütün güce sahip olan yönetmen,
you know, who creates and destroys and chastises and punishes,
yani yaratıyor, yok ediyor, cezalandırıyor ve fırça atıyor.
And we live in fear of God.
Ve Tanrı korkusuyla yaşıyoruz.
That if I do something wrong, I'll be punished by God.
Eğer yanlış bir şey yaparsam Tanrı beni cezalandıracak diyoruz.
But actually, that is not the full position of the Supreme Lord.
Ama bu aslında yüce olan sevgilinin tam hali bu değil, pozisyonu bu değil.
One has to understand that the full position of Krishna is that he simply enjoys.
Yani birisi şunu anlaması gerekiyor. Krishna'nın tam pozisyonu sadece keyif almak.
And all this punishment and suffering, they're all simply under the direction of his different energies.
Bu cezalandırmak, acılar, bunların hepsi onun farklı enerjilerinin direktifi altında.
Which all work according to his will.
Ve bütün bunlar da onun arzusu dahilinde çalışıyor.
To keep those forgetful living entities who want to forget God.
Yani eğer bir unutkan canlı varlık Tanrı'yı unutmak istiyorsa,
to keep them busy rotating through the cycle of birth and death in the material world.
Onları bütün bu ölüm doğum döngüsünde döndürmek.
Simply because they don't want to remember that they're servants of God.
Çünkü onlar sadece Tanrı'nın hizmetkarı olduğunu hatırlamak istemiyorlar.
Because they think that becoming a servant of God means I'll have to serve him forever.
Yani çünkü düşünüyorlar ki Tanrı'nın hizmetkarı olurlarsa ona sonsuza kadar hizmet edecekler.
But serving God forever,
ama Tanrı'ya sonsuza kadar hizmet etmek demek,
is the platform of eternal enjoyment.
Yani ebedi bir keyfin platformu aslında.
It's the most satisfying experience the living entity can possibly experience.
Ve canlı varlığın en mümkün şekilde deneyimleyebileceği en büyük keyif hali.
Because if I'm an eternal servant by nature,
çünkü ben doğal olarak ebedi bir hizmetkarım.
Then why not serve someone who loves me?
Neden beni seven birine hizmet etmeyeyim ki durumda?
Why serve illusory masters?
Neden yanıltıcı olan efendilere hizmet edeyim?
Who only want my service because they need something from me?
Onlar benim hizmetimi istiyorlar çünkü benden bir şeye ihtiyaçları var.
Why not serve someone who doesn't need anything from me?
Benden hiçbir şey istemeyene neden hizmet etmeyeyim ki?
And only wants to love me.
O sadece beni sevmek istiyor.
Much better.
Çok daha iyi.
That is Krishna.
Bu Krishna.
Krishna is eternally enjoying with his eternal servants.
Krishna ebedi olarak ebedi birliktelikleriyle keyif alır.
Who are serving him not because they want something from him.
Ve ona hizmet edenler ondan bir şey istemezler.
But are serving him because they want to please him and show their love to him.
Ona hizmet ederler çünkü onu memnun etmek ve ona olan sevgilerini göstermek isterler.
The eternal activities of the spiritual world.
Spiritüel dünyanın ebedi aktiviteleri
are manifest eternally.
Ebedi olarak tezahür ederler.
And those same relationships that exist eternally in the spiritual world.
Ve bütün bu ilişkiler ebedi olarak spiritüel dünyada vardır.
Simply pervertedly reflected in this world.
Ve sadece kötü bir yansıma olarak bu dünyaya gelmiştir.
In the spiritual world, Krishna has friends.
Krishna'nın spiritüel dünyada arkadaşları vardır.
He has lovers.
Sevgilileri vardır.
He has those who think of him as his son.
Onu çocuğu olarak düşünenler vardır.
He has servants.
Hizmetkarları vardır.
But in each and every one of these relationships,
ama bütün bu ilişkilerin her biri,
those who serve Krishna,
Krishna'ya hizmet eden birisi,
they are giving him the greatest pleasure.
Ona en yüksek keyfi verir.
Because they love him, not because he's God.
Çünkü onlar onu Tanrı olduğu için sevmezler.
They love him because he's Krishna.
Onu Krishna olduğu için severler.
Not because he's God. They don't even know he's God.
Tanrı olduğu için değil. Onlar onun Tanrı olduğunu bile bilmezler orada.
They are also covered.
Onlar da örtülmüştür.
But they're covered by Krishna's yoga maya potency.
Ama onlar Krishna'nın yoga maya gücüyle birlikte kapatılmıştır.
Which makes them forget that Krishna's God.
Ve o da onların Krishna'nın Tanrı olduğunu unutturur.
And they simply think that Krishna's my friend.
Onlar sadece düşünürler ki Krishna benim arkadaşım.
And how does Krishna reciprocate with that?
Ve Krishna onlarla nasıl cevap verir?
He comes completely subservient to their desire.
Onların bütün arzularını ortaya çıkaracak, yerine getirecek şekilde.
And he says, I'll be your friend.
Evet, senin arkadaşın olacağım.
Let's play.
Hadi oynayalım der.
Krishna lets his friends jump on his back.
Krishna'nın arkadaşları onun sırtına atlarlar.
They play like that.
Bu şekilde oynarlar.
Now if they thought this is God.
Eğer onlar düşünürlerse bu Tanrı diye.
Do you think they jump on his back?
Onun sırtına atlarlar mıydı? Öyle mi düşünüyorsunuz?
They could never think, how can I jump on God's back?
Böyle düşünürlerdi. Ben Tanrı'nın sırtına nasıl atlayabilirim?
It would be too disturbing to them to think that way.
Bunu böyle şekilde düşünmek onları çok rahatsız ederdi.
Krishna doesn't let them think like that.
Krishna onların bu şekilde düşünmesine izin vermez.
He serves them.
Onlara hizmet eder.
Facilitating their desires to serve him in this way.
Ve onların arzularını bu şekilde ona hizmet edebilmeleri için olanak sağlar.
Oh, you want to be my friend?
Benim arkadaşım mı olmak istiyorsun?
I'll be your friend.
Senin arkadaşın olurum.
And you won't know anything else except that I'm your friend.
Ve sen benim sadece senin arkadaşın olduğundan daha başka hiçbir şey bilmezsin.
And we'll play in the pasturing grounds with the cows and the calves.
Ve meralarda bütün inekler ve buzağlarla birlikte oynarız.
And we'll go out to the pastures every day.
Ve her gün bu meralara gideriz.
Every morning we'll leave, every evening we'll come back.
Her sabah gideriz, akşam geri döneriz.
And we'll do that every day.
Ve bunu her gün yaparız.
And every day it'll be ever fresh.
Ve her günde taptaze olur.
Because there's no destructive features of time.
Çünkü zamanın hiçbir yıkıcı etkisi yoktur.
Time doesn't destroy anything in the spiritual world.
Spiritüel dünyada zaman hiçbir şeyi yok etmez.
Time doesn't destroy our relationship with Krishna in the spiritual world.
Zaman Krishna ile ilişkimizi hiçbir şekilde yok edemez.
Time destroys nothing.
Orada spiritüel dünyada zaman hiçbir şeyi yok etmez.
Because it's eternally manifest.
Çünkü o ebedi olarak tezahür etmiştir.
And when Krishna says, well, one comes back there, he doesn't come back to this world again.
Ve diyor ki Krishna, oraya gidenler bir daha tekrar bu dünyaya geri gelmezler.
So why does Krishna come to this world?
Krishna neden bu dünyaya gelir?
He comes to this world to remind us, what are you doing in this world?
Bu dünyaya gelir ve bizi hatırlatır. Bu dünyada ne yapıyorsun?
Why are you spending all of your time struggling like this in the material world?
Neden bütün zamanını bu dünyada acı çekmek için, zorlanmak için vakit harcıyorsun?
There's so many things better you could be doing with your time than this struggling in this material world.
Ve zamanını bu dünyada acı çekmekten çok daha iyi geçirebileceğin başka şeyler de var diyor.
And when Krishna comes, he doesn't come alone.
Ve Krishna geldiği zaman tek başına gelmez.
He brings his friends.
Arkadaşlarını da getirir.
He brings his devotees. They all come with him.
Adananlarını da getirir. Onlar birlikte gelirler onunla.
And they manifest these loving exchanges for everyone to see.
Ve herkesin görebileceği o sevgi ilişkilerini ortaya çıkarırlar.
Krishna says, "Ava janati mam bhuta manushyam tanam ashrita." He says, "Fools deride me when I descend in this human form."
Krishna der ki, ahmaklar ben bu dünyaya belirdiğimde bunun farkına varmazlar.
They don't know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be.
Onlar benim aşkın doğamı bilmezler ve yüce olduğumu bilmezler.
Not everyone can recognize Krishna.
Herkes Krishna'yı tanıyamaz.
Even when Krishna comes, fools cannot recognize him.
Yani Krishna gelse bile ahmaklar bunun farkına varmazlar.
But Krishna still comes.
Ama Krishna yine de gelir.
And he brings his eternal associates.
Ve ebedi birlikteliklerini de gelirken getirir.
To attract us back to the spiritual world.
Ve bizi tekrar o spiritüel dünyaya cezbetmek için.
He leaves his pastimes for the devotees to speak about when he comes to this world.
Ve meşgalelerini orada gerçekleştirir ve adananları dünyaya geldiğindeki bu Krishna'nın geldiğindeki meşgaleleri konuşurlar onun hakkında.
These pastimes are recorded and discussed by those devotees who love the Lord.
Ve Tanrı'yı seven adananları tarafından bu meşgaleler kayıt altına alınmıştır ve bunun hakkında konuşmuşlardır.
And then the Lord leaves.
Ve Tanrı terk eder.
Where does he go when he leaves?
Nereye gider gittiği zaman?
It's just like the hands of the clock. Where does the hand go when it leaves one minute?
Yani el nereye gider burada gittiği zaman?
It goes to the next minute.
Bir sonraki şeydeki saatteki şey bir sonraki dakikaya gider.
Krishna comes to one universe.
Krishna bir evrene gelir.
He manifests his pastimes for his devotees.
Bütün meşgalelerini ortaya çıkarır adananlarıyla birlikte.
He says, Ajopi san avyatma bhutanam ishvaropi san. He says, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates.
Yani der ki, ben hiç doğmamış ve bedenim hiçbir zaman yok olmayacak olmasına rağmen.
And although I am the Lord of all sentient beings.
Ve bütün canlı varlıkların Rabbi olmama rağmen.
Still I appear in every millennium in my original transcendental form.
Yine de her milenyumda kendi aşkın suretimle birlikte belirir.
Paratranaya sarunam vinashaya cha duskritam in order to deliver my devotees.
Ve bunu adananlarımı kurtarmak için.
And to annihilate the miscreants.
Ve bu şeytani olanları yok etmek için.
And dharma stanksa aparnartaya and to reestablish eternal religious principles.
Ve tekrar bu ebedi olan dini ilkeleri kurmak için bunu
yapar. Krishna says, I come for this purpose.
Ben bu amaç için gelirim diyor.
And when his purposes are fulfilled, he goes to the next universe.
Ve bu amacı yerine geldiği zaman bir sonraki evrene gider.
His devotees accompany him to the next universe.
Ve adananları bir sonraki evrene giderler onunla birlikte.
Just like the hands of the clock move from one minute to the next, Krishna moves from one universe to the next.
Yani o şeydeki saatteki yelkovanın bir sonraki dakikaya gitmesi gibi Krishna da bir sonraki evrene gider.
And this is going on eternally.
Ve bu ebedi olarak devam ediyor.
And at the same time,
aynı zamanda da
Krishna is in spiritual world.
Krishna spiritüel dünyadadır.
Eternally enjoying with his eternal associates.
Ebedi olan birlikteliklerinle birliktelikleriyle orada ebedi olarak keyif almaktadır.
And he travels to every universe.
Ve her evrene seyahat eder.
Inviting the living entities to come back to him.
Ve bütün canlı varlıkları ona gitmesi için davet eder.
And he leaves behind his abode.
Ve kendi mekanında his, bu şekilde yaşar.
His abode comes with him and he leaves behind his transcendental abode.
Ve kendi mekanını geride bırakarak gelir.
Where the devotees can go and be reminded about his transcendental pastimes.
Ve adananları da onun bu transcendental aşkın olan meşgalelerini anlatırlar.
In that place where one goes and hears a chant about the activities and pastimes of the Supreme Lord.
Ve bu yerler Tanrı'nın aktiviteleri, meşgaleleri ve yücelikleriyle ilgili konuşulan yerler.
That one's consciousness becomes transcendental.
Oradaki kişilerin bilinci aşkınlığa kavuşur.
And Krishna says, those who dedicate their lives for discussing these activities.
Ve Krishna der ki, bütün onun aktiviteleri, faaliyetlerini tartışmaya, onun hakkında konuşmaya hayatlarını adayan kimseler.
At the end of this life, they go back to his eternal abode.
Onlar hayatlarının sonunda Krishna'nın ebedi mekanına giderlerdi.
That's why Krishna appears.
Bu yüzden Krishna belirir.
He appears for us.
Bizim için belirir.
So he comes for the benefit of all living beings.
Bütün canlı varlıkların yararı için, faydası için gelir.
And in this way he tries to attract us to this transcendental abode.
Ve bu şekilde bizi o transcendental mekana cezbeder.
Which is the abode of eternal love.
Ve bu mekan da ebedi sevginin yeridir.
And in this way, this is one of the reasons why Krishna appears in this world.
Bu şekilde Krishna'nın burada belirmesinin sebeplerinden birini
anlıyoruz. As we said, he appears to fulfill many other purposes as well.
Biz dediğimiz gibi o başka amaçları da yerine getirmek için de dünyaya gelir.
But because time is moving in this world,
çünkü zaman bu dünyada hareket ettiğinden,
maybe we should stop there.
Burada durmak gerekebilir.
Because I know all of you probably have to go to work tomorrow.
Biliyorum hepiniz yarın işe gitmek durumundasınız.
Maybe I should leave time for some questions.
Belki birazcık sorular için zaman bırakabilirim.
And we can just talk more about this tomorrow.
Belki bunun hakkında da yarın biraz daha konuşmaya devam edebiliriz. Var mı soru sorun?
Yes.
Krishna zamanı yarattı dedi
kendisi. Krishna created time, you said.
Bunun arkasındaki neden neydi?
What is the reason behind that?
He creates time for the reason why he creates this material world.
Zamanı yaratmasının sebebi aslında bu maddi dünyayı yaratmasının sebebiyle aynı.
One time our spiritual master was asked a similar question.
Bir keresinde manevi öğretmenim aynı soruyu sorulmuştu.
And he gave as his answer, just as the government would prefer to spend all its money, its revenue on education.
Yani bu şöyle bir örnek verdi. Tıpkı bir devletin bütün parasını eğitime yatırmak istemesi gibi.
And for the benefit of progress for the citizens.
Vatandaşların ilerlemesine yardımcı olacak bir şey.
But it has to spend some of his funds in prisons.
Ama bazı olan bu toplanan paranın bazılarını hapishanede kullanmıyor.
Why?
Neden?
Because there are criminals.
Çünkü orada suç oranı var.
In the same way, this material world exists.
Aynı şekilde bu maddi dünya da vardır.
Because there are some living entities who don't want to remember him.
Çünkü bazı canlı varlıklar onu hatırlamak istemez.
And because there are some living entities who don't want to remember him.
Onu bazı canlı varlıklar hatırlamak istemez.
Therefore, he has to create this material world.
Bu yüzden bu dünyayı yaratmak durumundadır.
But this material world has twofold purpose.
Ama bu maddi dünyanın iki sebebi vardır.
One purpose is to allow the living entities who want to forget him to forget him.
Yani bir sebep şudur. Onu unutmak isteyen canlı varlıkların unutmasını sağlamak için.
And the other purpose is to rectify them.
Diğer sebebi de onları ıslah etmektir.
So they come to realize that why am I struggling in this world?
Ve bu şekilde de onlar farkına varırlar. Neden bu dünyada acı çekiyorum?
Why don't I just accept Krishna?
Neden sadece Krishna'yı kabul etmiyorum?
That's what Krishna wants.
Krishna istiyor.
But because he loves us, he doesn't force us.
O bizi seviyor, bizi zorlamıyor bunun için.
Otherwise, how could there be love?
O zaman nasıl sevgi olurdu ki?
You know, Prabhupada said, if I put a gun to your head and say, love me.
Prabhupada böyle bir şey diyor. Eğer ben senin alnına silah dayasam ve beni sev desem.
Is that love?
Bu sevgi midir?
It must be, it's voluntary.
Bu gönülden olmalıdır.
Krishna gives us our choice.
Krishna bize seçim bırakıyor.
And some choose not to love him.
Ve bazıları onu sevmemeyi seçiyor.
Some choose not to serve him.
Bazıları ona hizmet etmemeyi seçiyor.
So therefore Krishna always tries to get them back.
Ve bu yüzden de Krishna onları her zaman geri getirmeye çalışıyor.
By creating this world, which is only a small part of his creation.
Ve bu dünyayı yaratarak diyor ki bu yaratılışın çok küçük bir yerini oluşturuyor.
For those living entities who want to forget him.
Ve onu unutmak isteyen canlı varlıklar için bunu yapıyor.
And in order to do that, he must create time.
Ve bunu yapmak için de zamanı yaratması gerekiyor.
Otherwise creation could not take place.
Yoksa bu yaratılış olmazdı.
Unless time was first created.
Bu bir zaman ilk yaratılan şey.
So that process of creation and maintenance and destruction has been going on eternally.
Ve bu yaratılış, devam ettirme ve yok oluş ebedi olarak devam ediyor.
That's why Krishna creates time.
Bu yüzden Krishna zamanı yaratır.
beden temizlenir. Transcendental bedenine kavuşur. Transcendental dünyaya gidiyor. Orada hizmetine başlıyor. Svarupasını değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu?
Soul is purified and he goes to spiritual world and he starts serving there. Soul starts serving there.
No, he doesn't start serving there.
Yes, serving there. And does he change Swarup there?
Well, first of all, he doesn't start serving there.
İlk önce orada hizmet etmeye başlamıyor.
He starts serving here.
Burada hizmet etmeye başlıyor.
Yani orada beden svarupasını değiştiriyor ki aynı neyde kalıyor.
Does svarup change when?
No.
Hayır.
Whatever way one wants to serve Krishna, Krishna reciprocates and his devotee is fully satisfied in that relationship.
Yani Krishna Adana'nın nasıl ona hizmet etmesini istiyorsa, o da Krishna ona cevap veriyor ve bu şekilde Adana'n da tatmin oluyor.
When you read Brihad Bhagavatamrita, this Brihad Bhagavatamrita actually very elaborately explains how Krishna fully satisfies the mood of each and every one of his devotees so completely that they never think of doing anything else except serving in that way.
Yani Brihad Bhagavatamrita'da eğer okursanız, orada Krishna'nın adananlarının ona nasıl bütün ona hizmet etmeleri için bütün her şeylerini nasıl sunduğunu ve onları tam anlamıyla nasıl bütün detaylarla ona hizmet etmelerini sağladıklarını görebilirsiniz.
But the point, important point is not that when one goes back there he starts serving Krishna.
Ama buradaki konu şu, oraya gittiğimiz zaman Krishna'ya hizmet etmiyoruz.
He starts serving Krishna here.
Burada hizmet etmeye başlıyoruz.
And he cultivates that mood of service here.
Ve bu hizmet etme modunu burada geliştiriyoruz.
And by cultivating that mood of service here.
Ve bu hizmet etme modunu geliştirerek.
In his next birth he goes to whatever universe Krishna is in.
Ve tek bir sonraki doğumunda Krishna'nın olduğu evrene gider.
Before he goes back to the spiritual world.
Spiritüel dünyaya gitmeden önce.
He goes to whatever universe Krishna is in this material universe.
Krishna'nın maddi evrende olduğu yere gider.
And those who serve Krishna in that same mood that he cultivated here in this world.
Bu dünyada geliştirdiği modla birlikte Krishna'ya hizmet edenler
train him up in his method of serving Krishna in that mood.
O hizmet etme modunu orada alıştırmasını yapar.
So he becomes so perfectly trained in that method of service.
Ve bu şekilde çok mükemmel bir şekilde eğitilmiş olur bu hizmet etme alanında.
That he becomes fully qualified to go back to Krishna's.
Ve bu şekilde de tam niteliğe sahip olur tekrar Krishna'nın yanına gitmek
için. But wherever Krishna manifests in this world.
Ama Krishna nerede tezahür ettiyse burada bu dünyada.
It's as good as the spiritual world.
Spiritüel dünya kadar iyidir.
It's not the devotee thinks, oh, why do I have to go to another place in the material world?
Yani Adana şöyle düşünmez, maddi dünyada neden başka bir yere gideyim?
Because to be with Krishna is the spiritual world.
Çünkü Krishna ile birlikte olmak spiritüel dünya demek.
Even to constantly remember Krishna in this world is to be in the spiritual world.
Yani sürekli olarak hiç durmadan Krishna'yı hatırlamak bile spiritüel dünyada olmak demektir.
Srila Rupa Goswami explains, Iha yasya hareya dasya kamana manasa gira. That anyone who's fully absorbed in serving Krishna with his mind, body and words in this world.
Srila Rupa Goswami şöyle açıklıyor. Her kim bu dünyada zihni, bedeni ve faaliyetleriyle hep Krishna'yı hatırlıyorsa, ona hizmet ediyorsa,
already a liberated soul.
O zaten özgürlüğe ulaşmış bir ruhtur.
Even though he's still in this world.
Maddi dünyada olsa bile.
He's liberated because all his activities are connected to Krishna.
O özgürlüğe kavuşmuştur çünkü bütün onun aktiviteleri Krishna ile bağlantılıdır.
Therefore he's already connected to the spiritual world.
Bu yüzden de zaten spiritüel dünya ile bağlantılıdır.
And when he gives up this body in this world.
Bu bedeni terk ettiğinde
it's like lightning and illumination that takes place simultaneously.
Yani bu ışıkla aydınlanma gibi bir şey. İkisi aynı anda olur.
Lightning and illumination, yes. Yeah. Thanks. The devotee doesn't experience death.
Adanan ölümü deneyimlemez.